Ayrım 2.
Bunun üzerine aklıma daha yüce bir fikir geldi. Arkasına oturdum ve parmağımın ucuyla boynunu gıdıklamaya başladım. Haykırışları birdenbire duruldu. Bir saniye sonra artık ağlamıyordu. Onu gıdıklamayı bıraktım ama bu bir hataydı. Çünkü yeniden önce usul usul sonra giderek daha yüksek sesle ağlamaya başladı. Onu yine gıdıklamaya koyuldum, yanağını okşadım. Mutfağa nihayet yeniden huzur geldi ama uzunca bir süre Mika'nın yanağını okşamaya devam ettim. Sonra biraz ara verdim ve yeniden okşamaya başlamadan önce yatıştırıcı birkaç söz söyledim. Yavaş yavaş daha uzun sürelerle durdum ve sonunda ellerimi tamamen çekmeye cesaret ettim. Yere dökülmüş bütün unu çarçabuk süpürdüm ve evyenin içine attım. Mika'nın yanına oturdum. Bu gezegende dedim, yiyeceğe ziyan etmeye hakkımız yok. Tekrar ağlamaya başlamasın diye bunu ona olabildiğince nazik söylemeye çalıştım. Ama hala biraz surat asıyordu. Bana onu üzmüşüm gibi baktı. Bu bir düşten başka bir şey değil dedi. Bu yüzden her şeye izin var. Her şeyin bir düşten ibaret olduğunu söylemesinden hiç hoşlanmıyordum. Beni düşleyemezsin çünkü ben uyanığım. Üstüne üstlük gerçekten burada oturuyorum. Bana verdiği yanıtı tas tamam hatırlıyorum. Ben burada oturmuyorum. O halde düş gören ben olmalıyım. Bu düşünce parçalarını birleştirmeyi beceremiyordum. Uyanmadan önce hemen geri dönmem gerek yoksa bir daha asla yolumu bulamam dediğinde durum daha da kötüleşti. Daha fazla bir şey söylemeye fırsatı olmadı çünkü tam o anda kapı çalındı. Mika başını salladı ve yeniden kulaklarını tıkamaya çalıştı. Telefon diye bağırdı. Bunun Helen teyze olduğunu düşündüm. Ne yapmalıydım? Helen teyzeyi içeri alıp ona uzaydan bir ziyaretçim olduğunu söyleyecek değildim ya. Mika'yı saklamaya çalışmalıydım. Evde bir yığın gizli yer biliyordum. Ama gizleyeceğim hareketsiz bir cisim değildi ki. Kafası allak bullak olduğunda avaz avaz bağırmaya başlayan capcanlı küçük bir çocuğu saklamam gerekiyordu. Mika'nın beklenmedik bir anda habersizce beni görmeye gelen bir arkadaş olduğunu dahi söyleyemezdim. Anlıyorsun ya Camila, Mika hakkında öyle bir şey vardı ki henüz sana sözünü etmedim. Senin benim gibi değildi. Gözlerine, ağzına ve kulaklarına bakıldığında bizim buralardan olmadığı açıkça anlaşılıyordu. Ve boynunu okşarken tam olarak senin benim derimiz gibi bir derisi olmadığını hissetmiştim. Bu teyzem diye bağırdım. Kapı ikinci kez ilkinden biraz daha uzun bir süre çalındı. Çok çabuk harekete geçmemiz gerektiğini biliyordum. Saklambaç oynayalım mı diye sordum. Bununla ne demek istediğini anladığını sanıyorum. Eğer başka gezegenlerde yaşam varsa oralarda da kesinlikle saklanılacak türlü güzel yerler vardır. Ve bir sürü gizli yerin olduğu bir yerde saklambaç oynanabileceğini keşfetmiş biri mutlaka olmalıydı. Bunun üzerine kendi kendime hangi gezegen üzerinde olursa olsun öğrenilen ilk şey saklambaç oynamaktır dediğimi hatırlıyorum. Mika'nın elinden tuttum, yukarı kata odama götürdüm. Biz merdivenleri çıkarken fal taşı gibi açılmış gözlerle evdeki her şeyi teftiş ediyorduk. Buraya saklanabilirsin ama gürültü yok, çıt yok. Kapı üçüncü kez çalındı. Girişe indim ve kapıyı açtım. Helen teyzeyi gören aydan düşmüş sanırdı. İyi ama bahçede elma ağacından topladığım o değildi ki. Kısa bir süre Mika'nın burada girişte tam arkamda olduğundan kuşkulandım. Darmadağın olmuş bir halim var dedi. Neyin var? Kapıyı neden hemen açmadın? Kızgın değildi ama iki soru sormuştu. İki kez önünde eğildim. Böyle yerlere kadar eğilecek ne oldu şimdi? Bir kez daha eğildim ve dedim ki, bu evde biri zekice bir soru sorduğunda hep yerlere kadar eğlenilir. Helen teyze beni itti ve mutfağa doğru ilerledi. Mutfağa varır varmaz başka bir soru sordu. Eh yokim, neler karıştırdım böyle? Un, ne yanıt vereceğimi bilemedim. Sonra yeri süpürürken aklıma gelen bir fikri hatırladım. Krep yapmak istemiştim de, dedim. Hemencecik girişe geri döndü ve bu kez beni iştenlikle kucakladı. Düşün bir koca adam, bir kardeşin olacak. Erkek kardeşim dedim, zira bu sefer bundan emindim. Teyzem beni banyoya götürdü ve giysilerimi kaplayan unu fırçaladı. Bana öğlene krep yapacağına dair söz verdi. Bir bakıma bunun için Mika'ya teşekkür borçluydum. Henüz kahvaltı etmemiştim. Ama ben mutfakta yemeğimi yerken teyzemin odama çıkmasından öyle korkuyordum ki hiçbir şey söylemedim. O büyük koltuğa oturur oturmaz ben merdivenleri tırmandım. Lego oynayacağım. Mika saklanmak için hiçbir çaba göstermemişti. Yatağımın üzerine oturmuş dinozorlar hakkındaki büyük kitabımı okuyordu. İçeri girdiğimde başını şöyle bir kaldırıp bana baktı. Şşşt diye fısıldadım. Kitaba fal taşı gibi açılmış gözlerle bakıyordu. Bir elinde büyütecimi tutuyordu. Buralarda bu hayvanlardan çok var mı? Yatağa tırmandım ve onun yanına oturdum. Bunlar dinozor dedim. Milyonlarca yıl önce buralarda yaşamış kocaman hayvanlar. Sonra bir şey olmuş ve hepsi ölmüş. Mika'nın gözleri koskocaman açıldı. Evrim geçirmelerinden önce mi? Başımı evet anlamında salladım. İnsan halini almalarından önce mi diye tekrar sordu. O sıralarda gezegenin tarihi hakkında bildiklerim pek fena sayılmazdı. Ama bu soru bana o kadar tuhaf geldi ki ne yanıt vereceğimi bilemedim. O zamanlar buralarda insan yoktu diye açıkladım. Mika kitabı kucağına koydu ve bana baktı. Peki ya sen? Sen nereden geliyorsun? Bu sorunun önünde eğilmeyi unuttum. Belki de bu yüzden yanıt vermemi beklemedi. Kitabın bütün harflerini teker teker bana göstermeye koyuldu. Peki ya bunlar? Bunlar neyin resmi? Öyle küçükler ki gözlerimi acıtıyorlar. Gülmemek için ağzımı elimle kapatmam gerekti. Aşağıda oturma odasında oturmuş legolarımla oynadığımı sanan Helen teyzeyi unutmamıştım. Bunlar harf dedim kısık sesle. Görüyorum. Bana şu gizemli harflerin ne olduğunu söyleyebilir misin acaba? Okumayı öğreneli 2 yıl olmuştu. Ama okumayı bilmeyen bir kimseye harfin ne olduğunu açıklamak gerçekten de kolay değildi. Birbirinden farklı 29 harf var diye açıklamaya başladım. Çenesini göğsüne doğru çekip gözlerini bana doğru yukarıya dikti. Resim demek istiyorsun değil mi? Aralarından bazılarının birbirlerine fazlasıyla benzediğini fark ettim. Bunlara harf denir. Bir araya getirildiklerinde sözcükleri oluştururlar. Buna da okumak denir. Buna kuşkulu bir bakış attı. Bu kitabın sözcükleri diye devam ettim. Çok çok uzun zaman önce dünyada yaşamış olan tüm dinozorlardan söz ediyor. Mika daha iyi görebilmek için burnunu kitaba yapıştırdı. Kitapla burnu arasında sürekli koca büyüteci tutuyordu. Sonra kitabı kucağına bıraktı. Çok kötü dedi. Ne dediğini anlamıyorum. Sana okumamı ister misin? Kitabı kucağıma itti ve ben de dinozorların tarihinin başlangıcını okumaya başladım. Okurken sözcükleri parmağımla takip ediyordum. 150 milyon yıldan fazla bir süre boyunca dinozorlar ana kara üzerinde yaşama hükmettiler. Ancak 65 milyon yıl önce dinozorların tümünün yok olmasına neden olan ani bir değişiklik meydana geldi. Ondan sonra memeliler. Memeli de neyin nesi diye sözümü kesti. Kediler, inekler, domuzlar, hipopotamlar hepsi memelidir. Memeli canlı yavrular dünyaya getiren hayvandır. Bütün yavrular canlıdır diye karşı çıktı Mika. Kuşlarla sürüngenlerin yumurtladıklarını, oysa ki memelilerin annelerinin sütünü içtiğini söyleyecektim ki konuşmamız Helen teyzenin beni çağırmasıyla aniden kesildi. Yokum diye bağırıyordu. Aç mısın? Hayır, teşekkür ediyorum diye yanıtladım. Her ne kadar bu tam olarak doğru değilse de. Bunun üzerine yukarı çıktığını duydum. Geliyorum diye bağırdım. Sağanağa doğru atıldım ve merdivende Helen teyzeye çarptım. Üzgünüm dedim yalnızca. Aniden aklına bir şey takılmışçasına durdu. Ne var, ne oldu? Üzgünüm diye tekrarladım. Dışarıda oynayacağım. Merdivenleri boşuna iniyordum. Teyzemin odama bir göz atmayı kafasına koyduğu anlaşılıyordu. Hayatının şokunu yaşayacaktı. Bereket öylesine şaşkındı ki geriye çark etti ve peşimden aşağı indi. Sokak kapısına varmadan söyleyecek zekice bir şey bulmam gerekiyordu. Böylece Mika'yı evden çıkarmak için bir şansım olabilirdi. Tam o anda oturma odasındaki elektrikli süpürgeyi fark ettim. Ortalığı mı süpüreceksin? Evet dedi, her taraf un olmuş. Hay Allah, o halde daha fazla ayak altında dolaşmayayım. Çaresizlikten başını tamam anlamında salladı. Elektrikli süpürgeye yaklaştı. Fişini prize taktı ve süpürgeyi çalıştırdı. Hemencecik yukarı odama çıktım. Mika dehşete kapılmıştı. Yatağın üzerine oturmuş başını ellerinin arasına almıştı. Bu yalnızca bir elektrikli süpürge dedim. Dışarı çıkabiliriz ama kimseye fark ettirmeden. Elinden tuttum ve merdivenlere götürdüm. Elini avucumun içinde hissetmek hoşuma gitti. Biz oturma odasına varıncaya dek Helen teyze çoktan mutfağa geçmişti. Şansımız varmış. Sırtı bize dönüktü. Kapıya gelmeden önce Mika ona iyice bir baktı. Tanıştırılmak istediğini hiç sanmıyorum. Bahçeye varır varmaz bir kanguru gibi ard arda birkaç kez zıpladı. Kendi çevresinde daireler çizdi ve naralar attı. Sanki yüzyıldır uyuyordu da daha yeni uyanmıştı. Aklımda tek bir şey vardı. Evin bahçeye bakan bir sürü penceresi vardı. Dolayısıyla burada kalamazdık. Bir planım vardı. Deniz. Sen mi alıyoruz? Bahçenin en ucundaki Frank üzümü fidanlarına doğru koştum. Denize giden keçi yolu buradan başlıyordu. Sık sık arkama baktım ve Mika'yı zikzaklar çizerek koşarken, taklalar atarken gördüm. Hiç olmazsa peşimden geliyordu. Sonra bir Frank üzümü fidanını koklamak üzere doğruldu. O ana dek büyüteci de yanına aldığını fark etmemiştim. Büyüteci gözünün önüne getirip neşeyle kıkırdayarak Frank üzümlerini ne kadar büyüttüğünü görmeye çalıştı. Çalılıklara sığınır sığınmaz ona dönüp "Bir şey duyuyor musun?" diye sordum. Birkaç saniye öylece durdu. Kulağını dikti. Sonra "Birisi su sıçratıyor," dedi. Gururla gülümsedim. "Bu deniz. Denizin senin dediğin gibi su sıçratmak için kimseye ihtiyacı yoktur." İskelenin bulunduğu koyun yukarısında, yamacın üzerindeki kaygan koca kayanın üzerine indik. Tek başıma olduğum zaman ancak oraya kadar inme iznim vardı. Bir adım ilerisi yasaktı. Kayanın bir kenarına oturdum. Tam olarak annemin taş bank diye adlandırdığı yere. Mika bana çabucak yetişti ve yanıma oturdu. Güneş göğe yükselmişti bile. Suyu öyle bir ışıldatıyordu ki Mika gözlerini kısmak zorunda kaldı. Belki de bu kadar parlak ışığa alışkın değildir diye düşündüm. Birden daha yakından incelemek için büyüteci güneşe doğru kaldırdı. Onu kıl payı kurtardım. "Dikkat!" diye bağırdım. "Bunu sakın yapma." Anında ulumaya başladı. Yukarıdan evden duyulabileceği fikri ödümü kopartıyordu. Ama artık ne yapılması gerektiğini biliyordum. Parmaklarımı boynuna koyup onu gıdıklamaya koyuldum. "Hanimiş, hanimiş!" dedim. Bu hemen işe yaradı. Bir keresinde babamla birlikte yalnızca eski bir teleskobun merceğini odunun üzerine tutarak ateş yaktığımızı hatırlıyordum. Mika'ya büyütecin güneş ışınlarını bir tek noktada yoğunlaştırdığını açıkladım. Bir büyüteçle bir parça kağıdı ateşe vermenin mümkün olduğunu söyledim. Hala usulca hıçkırıyordu ama sanırım bu boynunu okşamaya devam etmem içindi. Ben onu gıdıklıyor durayım, o sorularını soruyordu. Denizde hayvanlar var mı? Bir sürü. Denizde en az karada olduğu kadar çok hayvan vardır. Gözleri koskocaman açıldı. Dinozor yok mu? Başımı hayır anlamında salladım. Sonra ona denizi anlatmaya başladım. Daha o zamanlar doğa tarihi beni büyülüyordu. Dinozor kitapları koleksiyonu yapıyordum ve bu kitaplar da bana dünya gezegeninin tarihi hakkında pek çok şey öğretiyordu. Babama sürekli olarak onları anlatırdım. Mika'ya da bu gezegende yaşamın denizde başladığını açıkladım. İnsanlar da mı diye sordu. Bu soru karşısında yerlere kadar eğildim. Sonra dedim ki, bu gezegende yaşam birdenbire başladı. Bundan tam 3 milyar yıl önce. Yeryüzündeki tüm bitkiler ve hayvanlar birbirlerine bağlıdırlar. Mika diretti. Peki ya dinozorlar? Bu uzun bir hikaye. Bunun üzerine bu uzun hikayenin küçük bir parçasını ona anlatmaya koyuldum. Ona benzer iki parçaya bölünebilen ilk moleküllerden söz ettim. Öyle ki bölündüklerinde pek ufak değişiklikler meydana geliyordu. Zamanla bu moleküller arasında farklılıklar daha da önem kazandı ve çok geçmeden ilk organizmalar ortaya çıktı. Organizmalar mı diye tekrarladım Mika. Başımı kendimden emin bir biçimde salladım. Evet, yani yaşam. Önce tek hücreli organizmalar vardı, bakteriler gibi. Bu organizmalar öyle küçüktür ki aynı yerde binlerce olmadıkça onları göremezsin. Birkaç milyon yılın sonunda birkaç hücreden oluşan hayvanlar ve bitkiler ortaya çıktı. Birçok hücreden oluşan hayvanlar ve bitkiler diye tekrarladım Mika. Pek çok zor kelime kullandığımı biliyordum ama onları daha yeni öğrenmiştim ve konuşmada onlara yer vermenin çekiciliğine kapılmıştım. Buraya denizi seyretmeye oturduğumuz için dedim ki, su yosunlarıyla deniz yosunları, deniz yıldızlarıyla deniz kestaneleri gibi. Bu şeyler insanın elini alabileceği kadar büyüktürler. Hücre diye adlandırılan küçücük binlerce parçadan oluşmuşlardır. Çok hücreli hayvanlarda hücreler birbirinden çok az da olsa farklıdır. Çünkü her birini yapacak belli bir işi vardır. Mika'nın hayatında bir kez olsun bir deniz yıldızını eline aldığını sanmıyorum. Büyük ihtimalle hücrenin de ne olduğunu bilmiyordu. Ama bu benim açıklamalarımı sürdürmeme engel olmadı. Yüzlerce ve yüzlerce milyon yıl sonra denizde yüzen balıklar ortaya çıktı. Ardından bazı balıklar denizde olduğu kadar açık havada da nefes alabilen hayvanlara dönüştüler. Bunlar kurbağagillerdi. Kurbağagillerden hala var mı? Mika gerçekten bilmek istiyordu. Kurbağalar ve semenderler bütün aklıma gelen buydu. Ama ona bugün bile bu tür bir sürü ilkel yaşam biçimi olduğunu söyledim. Peki ya dinozorlar diye sordu bir kez daha. Başımı salladım. Dinozorlar sürüngenlerin bir türüydü ve sürüngenler kurbağagiller soyundandır. En nihayetinde bu milyonlarca yıl önceydi. Bu gezegende hala bir sürü birbirinden farklı sürüngen var ve aralarından bazıları biraz dinozorlara benzer. Mika parmaklarını oynatıyordu. Ona anlattığım şeyler üzerinde düşünmek için parmaklarına ihtiyacı var gibiydi. Yani her şey ikiye bölünebilen birkaç küçük molekülle başladı diye tekrarladı. Ardından tek hücreli organizmalar ortaya çıktı ve sonra da yavaş yavaş çok sayıda birbirinden farklı bitki ve hayvan. Aralarından bazıları denizde balık oldu ve bu balıklardan bazıları suda olduğu kadar karada da yaşayabilen kurbağagillere dönüştü. Kurbağalar ve semenderler gibi. Kurbağagillerden yeryüzünde hala var ama çok uzun zaman önce bazı kurbağagiller başka hayvanlara, sürüngen dediğin hayvanlara dönüştü. Aferin! Bu kadar hızlı öğrenmesi beni etkilemişti. Bildiğim her şeyi kafamdan boşaltmış almış gibiydi. Ama devam ettim. Nesilden nesile ancak çok küçük değişiklikler oldu. Öyle ki bu değişiklikler zaman doğaya yardım ettiğinde bayağı gözle görülebilir bir hal alıyor. Milyonlarca yıl hiç de fena bir yardım sayılmaz. 1 milyar yıl yani 1000 kere 1 milyon yıl. Başını çabucak eğdi. Peki bir sürüngenle bir kurbağa arasındaki fark nedir? Buna da bir yanıtım vardı. Kurbağagiller balıklar gibi suda yumurtlar. Sürüngenler ise kabukla kaplı gerçek yumurtalar yumurtlar. Çoğalmak için suya ihtiyaçları yoktur. En nihayetinde hemen hemen her yerde yaşayabilirler. İlginç, dedi Mika. Konuşacak kadar evrim geçirmiş olanları var mı? Güldüm ve başımı salladım. Yalnızca insanlar konuşma yeteneğine sahiptir. Mika hala tatmin olmamıştı. Daha fazlasını bilmek istiyordu. Peki ya sen hangi tür hayvandan geliyorsun? İnsan bir memelidir diye açıkladım. Ve memeliler sürüngenlerin soyundan gelir. Ama memeliler yumurtlamaz. Onlar capcanlı yavrular dünyaya getirirler. Bundan daha önce söz etmiştik. Mika beni kuşkulu bir bakışla süzdü. Memelilerin capcanlı yavrular dünyaya getirmeden önce en azından bir iki yumurta yumurtlamaları gerekmez mi? Yeniden gülmeye başladım. Mika'nın bu gezegendeki yaşam hakkında bilmediği o kadar çok şey vardı ki. Diğer yandan haklıydı. Onun dikkat çektiği noktaları atlatmıştım. Memeliler de yumurtlar ama bunlar sert bir dış kabuğa ihtiyacı olmayan yumurtalardır. Çünkü annelerinin karnının içinde büyür. Annelerinin içinde hazır oluncaya dek büyür ve sonra oradan capcanlı çıkar. Bu son noktanın anlaşılması o kadar güçtü ki Mika'ya tümünü açıklamayı denemedim bile. Gerçek şu ki ben de tam olarak anlamamıştım. Mika koy tarafında ufku seyrediyordu. Yaşamın birden içinden fışkırdığı şu ünlü denizi inceliyor gibiydi. Yumurtalar dedi sonunda. Ne büyük mucize. Bence bu düşüncesi bilgelik doluydu. Ama yine de hala yumurtalar ve dinozorların için bu kadar ilgi duyduğunu anlamayı başaramıyordum. Denizden ve yeryüzünde yaşamın evriminden söz ettiğimiz bütün o zaman boyunca Mika'nın boynunu gıdıklıyordum. Hoşuna gittiği ortadaydı. Nitekim gıdıklamayı bırakınca yere atladı ve koşarak deniz kıyısına kadar indi. Benim bunu yapmama izin yoktu. Ancak Mika'nın yüzmeyi bilip bilmediğini bilmiyordum ve boğulması tehlikesini göze alamazdım. Taşbanktan havalanırcasına kalktım ve arkasından koştum. Ona denizi anlatırken kendime sorduğum bir soru yeniden aklıma geldi. Koyun yakınlarına vardığımızda Mika suyun kayalara çarparken çıkardığı sesi duymuştu. En azından neyin ne olduğunu biliyor olmalıydı. Ona gezegeninde su olup olmadığını sordum. Eğildi, sonra iki eliyle suyu sıçratmaya başladı. Biraz sonra bir tutam deniz yosunu kopardı. İkimize de soğuk duş aldırarak deniz yosunlarını havada kement gibi çevirdi. Suyun olmadığı gezegenlerde yaşam varsa dedi, oralardaki yaşam senin gezegeninden ya da benimkinden çok farklı olmalı. Dosdoğru başka bir gezegenden gelen bir canlıyla karşı karşıya olduğum için bu şansı iyi değerlendirmem gerektiğini düşündüm. Uzay hakkında benden çok daha fazla bilgisi olmalıydı. Buna karşılık bu gezegen üzerindeki yaşamla ilgili hiçbir bilgisi yoktu. Hepi topu birkaç saattir buradaydı. Ne dersin, uzayda daha pek çok gezegende su var mıdır diye sordum. Önce sorunun önünde eğildi, sonra başını salladı. Suyun olduğu gezegenler güneşe çok yakın olamaz, yoksa suları buharlaşır. Ama çok uzakta olamaz, yoksa suları buz tutar. İşte Mika şimdi de iskeleye doğru koşuyordu. Bir kayığa bindi, dizlerinin üzerinde oturuyordu. Kayığın içinde birden doğrulunca kayık sallandı. Kayığın içinde fazla kıpırdanmamak gerekir dedim. Bir an haykırmaya başlamasından korktum. Ne de olsa onun bir şey yapmasına engel oluyordum. Bu tehlikenin önüne geçmek için bunun kural olarak yasak olduğunu bilsem de ona bir muziplik önerdim. Biraz kayıkla dolaşmaya ne dersin? Ben pek iyi kürek çekemezdim. Mika'ya küreği nasıl kullanması gerektiğini gösterdim ve ben de küreğin diğer tekini aldım. Babamla birlikteyken de böyle yapıyorduk. Koyun ortasına vardığımızda kürekleri içeri aldık ve kayığı kendi haline bıraktık. Kayıkta bir balık oltası vardı. Mika onu almak için eğildi. Onu uyarmalıydım. Nitekim misinanın ucundaki iğne eline battı. Ay! Neyse ki iğne çok derine batmamıştı. Şimdi iyi dinle Camila. İğneyi Mika'nın derisinden çıkardığımda parmağında bir damla kan gördüm. Ama bu bir damla kan kırmızı değildi. Koyu mavi, hatta neredeyse siyahtı. Demek ki gerçekten başka bir gezegenden geliyordu. Denizdeki balıkların, en azından bizim denizlerimizdeki balıkların soyundan gelmiyordu. Çünkü balıkların da kanı kırmızıdır. Belki de bir memeli bile değildi. Peki ama bir memeli değilse neydi o zaman? Bunu düşünecek pek zamanım olmadı. Zira Mika tepine tepine ağlamaya başladı. Üzerine eğildim ve boynunu gıdıkladım. Hanimiş, hanimiş. Neredeyse hemen sakinleşti. Şu iğne başımıza o kadar iş açtığı için bunun iğnenin ne işe yaradığını açıklamak için iyi bir fırsat olabileceğini düşündüm. Ancak Mika bir şeyi iki kere açıklayacağınız türden biri değildi. Daha fazla beklemeden çoktan oltaya atmıştı. Babamla yüzlerce kez balığa çıkmıştım. Şansıma oltama çok balık buluyordu ama ancak bir kez eve balık götürebilmiştim. Dolayısıyla Mika'nın oltayı ilk atışında bir balık tutması biraz haksızlık olurdu. Oltasının gerildiğini fark ettim ve fısıldadım. Yemi yuttu, şimdi Misina'yı geri sarman gerek. Bir saniye sonra kayığın dibinde bir uskumru çırpınıyordu. Mika hem gülüyor hem ağlıyordu. Daha önce hiç canlı balık görmemiş gibiydi. Kendisi dokunmaya cesaret edemediğinden balığın boynunun nasıl kırılması gerektiğini ona ben gösterdim. Sonra uskumruyu küçük bir kovanın içine attım. Balığı kreplerden önce yiyebiliriz. Güneşe kaçamak bir bakış attıktan sonra sordu. Krep mi? Helen teyzenin öğlene krep yapacağını açıklamam gerekti. Ona gizlice bir iki tane krep getireceğime söz verdim. Daha önce hiç balık tutmuş muydu yoksa ilk denemesinde acemi şansından mı bir uskumru yakalamıştı bilmem gerekiyordu. Senin gezegeninde denizde çok balık var mı? Mika bana üzüntüyle baktı. Her an hıçkırıklara boğulabilirmiş gibi bir hali vardı. Başını salladı. Hemen konuyu değiştirdim. Sanırım gezegeninde yaşayan başka hayvanlar vardır. Onları yakalayabilir misin? Mika bir kez daha başını salladı. Eskiden dedi. Denizde pek çok hayvan ve bitki vardı. Ancak bundan yüzlerce yıl önce su öyle kirlendi ki içinde her şey çürüdü, yok oldu. Anlattığı şeyler öyle korkunç, öyle üzücüydü ki ben de neredeyse ağlayacaktım. Bunun üzerine hislerimi saklamak için eve dönmemiz gerektiğini söyledim. İskeleye dönüşte Mika'ya teknenin nasıl palamarlanacağını gösterdim. İşte Camila. Kısa süren balık avı maceramız böyle geçti. Eve doğru çıkarken Mika'nın tuttuğu balığın durduğu kovayı ben taşıyordum. O da yassı kayanın üzerinde kalan büyüteci aldı. Yol boyunca Mika önüne gelen her şeyi büyüteçle incelemek için diz çöküp durdu. İki ot arasında dönüp duran bir yaprak bitiyle işe başladı. Ancak görünüşe göre bu yaprak bitinin seyredilmeye hiç niyeti yoktu. Bir saniye yerinde durmuyordu. Bir harften bile daha küçük diye bağırdı Mika. Bu kadar küçük bir şeyin bu kadar canlı olmasını ilginç bulmuyor musun? Bu konuda kesinlikle onunla aynı fikirdeydim. Ona yanıt vermedim ama yerlere kadar eğildim. Az sonra bir kayaya tırmanan bir kertenkele gördük. Mika onu daha iyi görebilmek için bir iki adım geri çekildi ve sordu. Bu nedir? Bir kertenkele. Bu bir sürüngendir anlayacağın. Dinozorlarla bir akrabalığı var. Ama bundan daha büyük sürüngenler bugün de var. Bazı ülkelerde timsah denen büyük sürüngenler yaşar. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Timsahlar konuşur mu? Hayır, timsahlar konuşacak kadar evrim geçirmemiştir. Frank üzümü fidanlarının yanına vardığımızda bir kara kedi belirdi. Keçi yolundan bize doğru iniyordu. Bana yaklaşsın diye pisi pisi diyerek eğildim. Sonra ipeksi tüylerini okşadım. Kedi art arda birkaç kez miyavladı ve sonra guruldamaya koyuldu. Ne dediğini anlamıyorum dedi Mika. Çünkü kediler konuşmayı bilmez diye açıkladım. Ama onun miyav miyav dediğini duydum diye karşılık verdi. Sonra kedi gibi mırıldamayı bile denedi. Peki düşünebilir mi? Ne yanıt vereceğimi bilemedim. Ancak emin olduğum bir şey vardı. O da kedilerle ineklerin bizim gibi düşünmedikleriydi. Bazı şeyleri öğrenme yeteneğine sahip çok sayıda hayvan olduğunu biliyordum. Ama bir kedi ne olursa olsun kendisinin uzaydaki bir yıldızın yörüngesinde dönen bir gezegende yaşayan bir kedi olduğunu bilemez. Bu bir kurbağa mı yoksa bir sürüngen mi diye sordu Mika. İkisi de değil, kediler memelidir. O halde yumurtlamıyorlar dedi Mika düşünceli bir tavırla. Kedi tüm azametiyle dönüp gitti ve ben eve yaklaşırken Mika'yı ne yapacağımı düşündüm. Onu Helen teyzeden saklamayı başarabilecek miydim? Mika'ya büyüteciyle bisiklet deposuna uğramanın hoşuna gidip gitmeyeceğini sordum. Ona orada yaşayan bir yığın minik hayvan olduğunu söyledim. Ondan kurtulur kurtulmaz dışarı çıktım. Bir saniye sonra balık kovamlı evin girişinde duruyordum. Helen teyzeme şu balığın varlığını açıklamak için ne anlatacağımı bile düşünmemiştim. Ve teyzem işte orada tam karşımda duruyordu. O kovanın içindeki ne diye sordu dehşet içinde. Balık korkunç bir canavarmışçasına. Bir balık. Balık akciğerlere sahip olmaması nedeniyle nefes alamayacağı için yalnızca suda yaşayabilen bir omurgalıdır. Ki bu durum teyzeciğim onun senin ve benimle bir ilgisi olmasını engellemiyor. Zira biz sürüngenlerden geliyoruz. Sürüngenler kurbağagillerden geliyor, kurbağagiller balıklardan. Pes eden bir gülümsemeden sonra elini saçlarımın arasından geçirip dedi ki ''Senin otlar üzerine uzman bir doğa bilimci olduğunu biliyorum da bu balık nereden geliyor?'' İşte henüz bir yanıt bulamadığım bir soru. Bu yüzden bütün o doğa bilimci hikayelerini anlatmıştım. Onu tutan birinden geliyor. Doğru değil miydi? En garibi teyzemin bana daha fazla hiçbir şey sormamasıydı. Balığın olduğu kovayı aldı ve mutfakta tezgahın üzerine koydu. İçimden bir ses unla boğuştuktan sonra bir balıkla uğraşmaya hiç niyetinin olmadığını söyledi. Ve çok geçmeden kreplerimizi yiyorduk. Yemek sırasında iki kez tuvalete gittim. Teyzem bunun gerçekten gerekmediğini düşündü. Ama her seferinde gizlice bir yarım krep götürmeyi başardım ve ayakkabılıkta kauçuk bir botun içine sakladım. Yemekten sonra teyzem onunla alışverişe gitmek isteyip istemediğimi sordu. Teklifinin beni ne kadar memnun ettiği gözünden kaçmadı. Buna karşın yanıtım onu mutlaka hayal kırıklığına uğrattı. Sanırım evde kalmayı yeğleyeceğim. Erkek kardeşime güzel bir resim yapmak istiyorum. Babamı yeniden aradığını söyledi. Erkek ya da kız kardeş daha kimse ortada yoktu ama daha fazla gecikmezdi. Yumurta. Helen teyze alışveriş yapmaya gider gitmez yarım kalan iki krebi bir tabağa koydum. Sonra Mika'yı bulmak üzere bisiklet deposuna kadar koştum ama depo boştu. Tüm hızımla evin çevresini turladım ve nihayet onu buldum. Kümeste oturmuş yeni yumurtlanmış bir yumurtayı iki eliyle tutuyordu. Yumurtladı diye bağırdı bana, özel olduğu kadar gizemli bir şeymiş gibi. Çoğunlukla 3-4 tavuğumuz olurdu ama krep benzeri yiyeceklere yetecek kadar yumurta sağlıyordu. Dikkat et diye uyardım. Tumturaklı bir şekilde boyun eğdi ve dedi ki bu yumurtanın içinden bir yavru çıkabilir değil mi? Bir civciv dedim. Kuşlar da bundan milyonlarca yıl önce bir zaman tıpkı memeliler gibi sürüngenlerden türediler. Mika parmağıyla bir tavuğu gösterdi ve sordu. Ne kadar zamanda bir yumurtluyor? Bu soru üzerine eğilebildiğim kadar eğildim. Hemen hemen her gün. Hiçbir yabani kuş ya da hiçbir sürüngen bu kadar sık yumurtlamaz. Onlar genelde yılda bir kez yumurtlar. Öyle şaşkın bir hali vardı ki gülmeme engel olamadım. Onu açıklamaya koyuldum. Binlerce yıl boyunca insanlar en çok yumurtlayan tavukları yanlarına aldılar. Aynı şeyi en çok süt veren ineklere, en çok yün veren koyunlara ve en güçlü ve en hızlı atlara da yaptılar. Bu tür hayvanlara evcil hayvan denir. Mika yumurtayı aldığı yere nazikçe geri koydu ve göz açıp kapayıncaya kadar tellerin öte yanına geçti. Eve mutfağa geri döndük. Mikaelen teyzenin krepleri yaparken yumurta kabuklarını koyduğu tabağı gördü. Bu görüntü onu alt üst etmiş olmalı ki hemen elleriyle gözlerini kapadı. Yine de bu onu mutfak masasına oturup krepleri yemekten alıkoymadı. Kreplere güzelce reçel sürüyor, hatta böğürtlen reçeline batırıyordu. Öyle ki biraz sonra her tarafı reçel oldu. Yarım kreplerini mideye indirir indirmez banyoya gitmesi gerekti. Küvetin yanına bir tabureye yanaştırdım ve Mika'yı erkek kardeşimin yepyeni küçük leğenine soktum. Elime bir bez alıp yüzünü ve karnını yıkamaya koyuldum. İşte tam o anda gördüm. Bu yüzden sana şimdiye kadar söylemedim. Mika'nın göbek deliği yok. Anlıyor musun Camila? Ne kadar korkmuş olduğumu hayal edebiliyor musun? Tüm insanların karınlarının ortasında göbek delikleri vardır. Çünkü annelerinin karnındayken göbek deliklerine bağlı göbek bağı denen bir tüpten gelen yiyeceklerle beslenirler. Ama Mika'nın göbek deliği yoktu. Peki o zaman nasıl dünyaya gelmişti? Dilimi yutmuş gibiydim. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Onu bir havluyla kuruladım ve küvetten çıkmasına yardım ettim. Girişin üstündeki küçük odaya koştu. Bu erkek kardeşimin odasıydı. Erkek kardeşimin içinde uyuyacağı beşiği gösterdi. Göz açıp kapayıncaya kadar içine yerleşmişti bile. Beşiğin ne işe yaradığını ona göstermek üzere beşiği usulca sallamaya koyuldum. Bir erkek kardeşim olacak diye açıkladım. Bu beşikte uyuyacak. Sorun değil diye karşılık verdi Mika. Sanki onu huzursuz eden bir şey vardı. Uyanmadan önce eve geri dönmem gerek. Kuşkulu bir bakışla odayı inceledi. Sonra dedi ki, hiç yumurta görmüyorum.